Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte inşallah yaklaşık bir saat boyunca yine tarihin derinliğine doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu programımızda geçtiğimiz 3-4 programda konuştuğumuz Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu, varisi Kanuni Sultan Süleyman Han'ı konuşmaya başlayacağız. Bu dönem oldukça önemli bir dönem. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle yükseliş dönemi, her padişah için aynı şeyleri söylemek mümkün. Yavuz Sultan Selim Han'ın 8 yıllık saltanatında çok büyük işler yapılmıştı. Onun evladı, varisi Kanuni Sultan Süleyman Han 40 küsur yıllık saltanat dönemine o da bir sürü zafer sığdırdı. Viyana kapılarına kadar dayandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları onun döneminde en uzun sınırlara, en geniş sınırlara ulaşmış oldu. İnşallah dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiği müddetçe bu dönemi konuşmaya gayret edeceğiz değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Şimdi böyle ayran gönüllü bazı insanlar vardır ya, böyle bir şey görür beğenir. Ondan sonra başka bir şey görür onu da beğenir. Başka bir şey görür onu da beğenir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemine baktığımızda yani her padişah için neredeyse ben aynı cümleleri kurmaya ihtiyacı hissediyorum. Fatih Sultan Mehmet ayrı bir padişahtı. Şahsiyetiyle, kişiliğiyle, yaptıklarıyla. Yavuz Sultan Selim Han keza apayrı bir padişahtı. Kanuni Sultan Süleyman apayrı bir padişah. Tabii 2. Bayezid döneminde yine 2. Bayezid Han'ın da yaptığı önemli işler var ama o dönemi biraz daha böyle Nadas dönemi gibi değerlendirmek lazım. Fakat hakikaten bu ismini zikrettiğimiz 3 şahsiyet, Devlet-i Aliye denince akla gelen en önemli 3 isim. Kanuni Sultan Süleyman da bunların bir tanesi.
Evet.
Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu, evladı. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın isterseniz şehzade elinden başlayalım abi. Nasıl bir ortamda yetişmişti?
Şunu da söyleyelim önce. Avrupa'da en çok tanınan ikinci ya da birinci de oluyor zaman zaman. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra ya da zaman zaman önce de oluyor. Hı-hı. Le Grand Türk diyorlar. Büyük Türk diyorlar. Ya da Süleyman de Magnifique diyorlar. Büyük
muhteşem Süleyman
diyorlar. Tabii bizde de Kanuni ismiyle daha sonra Süleyman Han Kanuni ismiyle anılmaya başlıyor. 46 yıllık bir iktidar söz konusu. Hı-hı. Babasının vefatının ardından, 20'deki vefatının ardından 46 yıl 1566'ya kadar iktidar söz konusu. En uzun tahta kalan da padişah aynı zamanda. Doğduğu sırada babası Kur'an-ı Kerim getirilmesini ve rastgele açılmasını istiyor. Hı-hı. Eski adetlerden bir tanesi İbrahim'ciğim. Açıyor ve Neml suresi çıkıyor. Hemen elini koyduğunda Süleyman 30. ayete denk geliyor. Orada Süleyman Aleyhisselam'dan bahseden doğrudan bir ayet. Adını Süleyman koymaya karar veriyorlar. Annesi Ayşe Hafsa Hatun, Kırım Giray Hanedanı'ndan. Mengli Giray'ın kızı. Genel kabul bu, hı hı, İbrahim'ciğim. Yani başka bir milletten de olabilir. Yani şimdi biz fanatiklik etmiyoruz yani. Şey, hı hı, iddiası da var. Bir Yahudi aileden gelen, hı, bir kız da oluyor. Olabilir yani, her yerden olabilir.
Tabii.
Ama önemli olan bir insanın kandan nereden geldiğine bakmıyoruz biz İbrahim'ciğim.
Evet.
O kişinin aldığı eğitimle, kazandığı tecrübeyle Türklüğü ve İslamiyet'i nasıl temsil ettiğine bakıyoruz. Hı hı. Öyle insanlar var ki ben yurt dışında neler rastladık İbrahim'ciğim yani. Evet. Seni rezil ediyor. Senin milletinden, senin kanından adını taşıyor. Seni benzer bir isim taşıyor. Ama seni her platformda rezil edebiliyor. Hı hı. Önemli olan bu. Kabuliyet ve temsiliyet. Önemli olan bu. Elbette ki kendisine zaman en iyi maddi ve manevi ilimlerde yetişmiş zatlar atanıyor. Bu ilimlerde, maddi ve manevi ilimlerde yükselmesi için. Kendisi ek olarak da zaten bilhassa yaşlılığından sonra bu yaşlılık dönemlerinde fıkıh bilgilerinde çok ilerleyeceğini görüyoruz ama temeli diye atılıyor. Hmm. Çocukluk, gençlik yıllarında. Arapçası mükemmel. Batı dillerinde Latince ve Rumca'ya hakim olduğunu görüyoruz. Her şehzade gibi tabii onun da bir el sanatı sahibi olması isteniyor. Kendisine devrin renkli taşlara, kıymet taşlara olan merakından dolayı ömrü boyunca devam edecek bu merak zaten. Kıyafetlerinde göreceğiz, yüzük olarak, kolye olarak zaten bu şekilde takı da seven bir insan. Hı hı. Kuyumcuk sanatında öğreniyor, kuyumcularda öğrenmek de kalmıyor yani.
Ustası oluyor.
Nasıl Abdülhamit Han'ın deha seviyesinde marangoz olduğunu söylemiştik.
Evet.
Kendisi deha seviyesinde bir kuyumcu. Elbette ki askeri, idari, general olacak. Generallik bilgilerinde, komutanlık bilgilerinde üst seviyeye çıkıyor. Zaten tahta şeyi söylemedik, tek varis olarak geldi. Hı-hı. Kardeşleri ondan önce
vefat etmiş.
Genç yaşta vefat ettiklerinden. Nasıl Tuğrul ve Çağrı Beylerin evladı olarak bu Alparslan derin bir kardeş mücadelesi yaşamadı. Bir tek Tuğrul Bey'in üvey oğlundan dolayı bahsetmiştik onlardan, evet, eski programlarda. Ama hiç mücadelesiz böyle büyük bir babanın, böyle büyük kazanımların peşine hiçbir hiç karışıklık yaşanmadan tek aday olarak tahta çıkıyor İbrahim. Hı-hı. Bu işte bu muazzam bir olay. Zaten dönemini de büyük, çok büyük yapan o büyük hazineye, dolmuş hazineye hiç gereksiz harcama yapmadan da aynı zamanda da sahip olabilmesi.
Evet.
Zaten 15 yaşına kadar babasının yanında Trabzon'da olduğunu görüyoruz. Çünkü Şehzade Selim Han orada Sancak Bey olduğu için, valilik yaptığı için.
Hı
hı. Daha sonra kendisi bu şeye geliyor. Kefe Sancak Bey'le, daha babası da şeyde değilken, padişah değilken. Sonra o 2. Beyaz Sandı yaptıkları o artık o baba oğlu tartışmaları döneminde Süleyman Han'ın, Şehzade Süleyman'ın Sancak Bey'liği yapacağı yer konusunda bir sıkıntı oluyor. Bir,
hı hı.
Bu Karahisar Şarkı'ya gönderiliyor. Daha sonra Bolu'ya, en sonunda Kefe Sancak Bey'liğine. Yani Şehzade Ahmet ve taraftarları da Süleyman'ın çok yakınlarda olmasını istemiyorlar.
Evet.
Çünkü yetişmiş bir şehzade. Yaşı da 15 civarlarına geldiği için. En son bulunduğu Sancak Beyliği Kefe Sancak Beyliği. Bu sayede pek çok yer gezmiş oluyor genç yaşında. Pek çok yerde idarecilik yapmış oluyor. Askeri ve idari bilimlerde çok hani ileri bir seviyeye gelmiş oluyor.
Evet.
Bilimlerde, tecrübelerde yani çok tecrübelenmiş oluyor. Tabii ilerleyen yıllar içerisinde de kendisi babası gibi hiçbir zaman kitaptan, bir ilimden uzak kalmadığını görüyoruz. Kendine özel saatler oluşturuyor. Her ne kadar babası kadar bu noktada dirayetli olmasa da kendisinin okumak ve ilimden uzak kalmadığını görüyoruz. Bilhassa kendisi İbrahim'cim demin de vurguladığımız gibi fıkıh hususunda o kadar bir fıkıh alimi olacak kadar özellikle ileri yaşlarda bir uzmanlığa erişiyor. Hı hı. 1512'de Yavuz Selim Han'ın tahta çıkması üzerine kendisinin bu şeyle birlikte, babasıyla birlikte İstanbul'a geldiğini, babasının kardeşleri yaptığı mücadele sırasında İstanbul'da kaim makamlık, yani İstanbul'da şehir muhafızlığı yaptığını görüyoruz.
Hı hı.
Ortalık durulduktan sonra, yani kardeş mücadelesi bittikten sonra kendisi Saruhan bölgesine, Manisa'ya, yani Saruhan Sancak Bey'in merkezi olan Manisa'ya gidiyor. Burada babası onun yanına lalası olarak Kasım Paşa'yı veriyor. Çok yetenekli ve eski bir devlet adamı. Burada Manisa'da İbrahim'ciğim artık devlet idaresi hususunda tamamen uzmanlaşıyor kendisi. Burada önemli bir tanışıklığı var. Biliyorsunuz şehzadeler anneleriyle birlikte,
hı hı,
sancağa gönderirlerdi.
Evet.
Burada annesi Hafsa Sultan İstanbul'daki mübarek Sümbül Sinan Efendi'den Manisa'da vuku bulmuş. Başta veba hasta olmak üzere pek çok o dönemde sıkıntılar var, hastalıklar var. Onlara karşı Sümbül Sinan Efendi'den bir talebesini göndermesini istiyor Manisa'ya. Sümbül Sinan Efendi de Merkez Efendi Hazretlerini, Evliya'nın reislerinden, hı-hı, daha sonraki dönemde halifelerinden Manisa'ya gönderiyor. Manisa'da o işte 41 çeşit baharattan oluşan mesir macununun yapılması bu Merkez Efendi döneminde, büyük bir tabip aynı zamanda kendisi.
Hı hı.
Bu dönemde yapılıyor. Hakikaten de İbrahim'ciğim onu Hafsa Valide Sultan halka bedava dağıttırmış. Bu tür hastalık, ciddi hastalık dönemlerinde. Daha sonra Merkez Efendi tabii Süleyman tahta çıktıktan sonra İstanbul'a geldiğini görüyoruz ve zaten dergahta Sümbül Sinan Efendi Hazretleri'nin yerine postnişin olarak devam ediyor.
Hı hı.
Çaldıran ve Mısır seferleri esnasında biz Süleyman Han'ın Edirne'de ikamet ettiğini görüyoruz. Burada batıdan gelebilecek tehditlere karşı Rumeli muhafazası olduğu gibi onun uhdesinde oluyor. Babasının vefatı üzerine de zaten dediğimiz gibi tek varisi olarak çıkıyor. Artık, hı-hı, devlet işlerinde tam yetişmiş bir anda. O sırada 26 yaşında.
Yine genç bir yaşta tahta çıkıyor.
Genç bir yaşta tahta, hı-hı, çıkıyor. Ama o bu olgun da bir,
tabii,
yaş. Çok iyi bir yaşta.
Tabii 26'yı yani. Şimdiki 26'yı da kıyaslamamak
tabii
lazım.
Tabii ki yani. Yani bugün babası gibi 40 yaşlara ulaşmadan,
evet,
30 yaşlara da ermeden O dönem için çok iyi bir yaş.
Bugünkü 26 yaş neredeyse daha çocuk denilebilecek bir yaş abi.
Ya İbrahim'cim ben de şimdi, ben şimdi 50 yaşındayım ama ben de o yaşlardayken öyle genç bir yaş kabul edilmezdi.
26. Evet.
Hatta artık 25-26 yaşına kadar işini gücünü kurmamış, evlenmemiş insanlara da itibarı da düşük olurdu. Benim babam zamanında bu daha belirginmiş. Bu ergenliğin sürekli böyle bir geriye, konfor arttıkça, hayatın konforu arttıkça sürekli bir geriye gitmesi hakikati var. Yani bu dönemde böyle bir şey var.
Ama bugün 26 yaşa baktığımızda abi, hani 26 yaş profiline baktığımızda daha böyle hani tecrübesiz, işte her ne kadar eğitimli almış bile olsa bazı konularda eğitimsiz profillerle karşı karşıya kalıyoruz. Evet. İşte Türkiye'de bugünkü şartlarda olgunlaşma yaşı muhtemelen 35 gibi görünüyor yani. Cahit Sıtkı diyor ya, yaş 35 yolun yarısı eder diye.
Bu galiba bütün dünyada bir sorun ama galiba İbrahim, değil mi? Öyle değil mi?
Bugünün şartları galiba böyle bir sonuç ortaya çıkarıyor abi. Evet. Yani 25-26 yaş hakikaten bugün çok genç bir yaş olarak değerlendirilebilir.
Ya bu acaba bilgiye aşırı kolay erişim değil mi sebep oldu buna İbrahim'cim? Herkesin de internet
bence
olması.
Bence şey abi, eğitim sistemi ve teknolojinin bu kadar artması insanların hayatı bir şekilde tecrübe etmelerini engelliyor.
Engelliyor
yani. Yani işte doğru. Eskiden insanlar...
Bir tür hazır hissedemiyor insanlar kendini.
Tabii eskiden işte insanlar çocukken böyle yazın çalışırlardı filan, hani para kazanırlardı. O hayatın zorluklarını öğrenirlerdi. O zorluklarla karşı karşıya kaldıkça da tecrübe sahibi olurlardı. İnsanların tecrübe kazanması, olgunlaşması için de bir takım zorluklar yaşaması gerekiyor. Bugün zorlukların miktarı azaldıkça, zorlukların ölçüsü kısıtlandıkça insan, yetişmiş insan sayısı da gerçekten o derecede kötü oluyor, az oluyor.
Evet, evet İbrahim'ciğim. Tabii babasının vefatının ardından İstanbul'a geliyor ve Batı'da hemen kısa bir süre sonra kulağına şöyle bir şeyler söylendi, çarpıyor. Yani aslan öldü, tahta kuzu çıktı.
Evet.
Allah Allah, yani bu tabii kendisinin muhtemelen daha gösterişli bir hayata sevmesinden dolayı böyle bir algı daha üzerine yapıştırılmak isteniyor.
Geçen programda soracaktım, unuttum abi. Şimdi tam yeri geldi, sormak isterim açıkçası. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatında özellikle Roma'da, İtalya'da çok ciddi kutlamaların yapıldığını biliyoruz.
Evet, günlerce çalınlar çalıyor yani.
Bunun benzerinin Yavuz Sultan Selim vefatında da yapıldığına dair bir şey duymuştum sanki. Yani doğudaki seferlerini, fetihlerini bitirip tam batıya yönelmek üzereyken Yavuz Sultan Selim Han, ki dedesinden kalan o yarım kalan o mirası, yani Roma'nın fethini tamamlamak üzere bir takım planlamalar yaparken vefat etmesi üzerine batıda yine ciddi bir sevincin yaşandığına dair bir şeyler okumuştum. İşte aslan öldü yerine kuzu geldi ifadesi de bunun bir yansıması galiba.
Aynen öyle. Fakat daha tahta çıkar çıkmaz İbrahim'ciğim, kendisi batının umut edeceği gibi bir padişah olmayacağını gösteriyor.
Yani aslında aslan öldü yerine kuzu değil de kurt gelmiş oluyor abi.
Evet, bu daha doğru bir tabir İbrahim'ciğim. Kısa bir süre sonra bu dedesi işte Fatih Sultan Mehmet Han'dan o yana babasının da aslında planlamasını yaptığı Rodos adası üzerine daha tahta çıkar çıkmaz bir sefer planlıyor. Hı hı. Hatta daha şeyde kısa süre sonra bu Ferdinand'la, bu Şalke'nin kardeşi, o dönemde Habsburgların lideri, Habsburg hanedanı o zaman bütün Avrupa'da hakim bir dönem. Hı hı. Avrupa neredeyse bir taht altında birleşmiş gibi İbrahim'cim. Habsburg taht altında birleşmiş gibi neredeyse Şalman'dan bu yana kutsal Roma devletinden bu yana ilk defa Avrupa bir birlik aşamasında. Hı hı. Şalke'nin kardeşi Ferdinand'a yazdığı bir mektup var. Bak ondan birkaç kelime söyleyelim İbrahim'ciğim.
Lütfen.
Bu kadar zamandır erlik davası ne der? Merdi meydanım dersin. Şimdiye değin kaç keredir ki üzerine geliyorum ve mülkünü dilediğim gibi tasarruf ediyorum. Ne senden ne de karınlaşından namı nişan yok. Size saltanat ve erlik davası haramdır. Yani bu Rodos ve Belgrad seferleri peş peşe geliyor ya. Hı hı. Bunları işaret ediyor bu şeyde. Ama neticede bu mektubu yazdığı sırada da yani 27 yaşlarında, 28 yaşlarında falan.
Evet.
Askerinden belki avretinden dahi utanmaz mısın? Belki avrette gayret var, sende yoktur. Er isen meydana gelesin. Hak Teala Hazretlerinin takdiri neyse yerine gelse gerek. Seninle saltanatı Beç sahrasında üleşelim. Tamam, bu şeyden önceki mektubu. 26 Maaç'tan önceki mektubu. Riaya fukarası dahi asude olsun. Yahut yoksa meydanı aslandan hali buldukça tilki gibi fırsatla şikar olmayı erlik sayma. Bu kere dahi meydana gelmezsen, avretler gibi iyi ve çıkrık kalıp dahi padişahlık tacını giyinmeyesin ve erlik adını diline getirmeyesin. Bu şeye mektubu bu İbrahim'ciğim.
Yani babasının Şah İsmail'e yazdığı mektuba çok benziyor.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim, aynen öyle. Benzer bir aslında, yani onun oğlu olduğunu da hissettiriyor.
Evet,
yani.
Evet.
Yani kesinlikle bir şey olmayacak. Öyle bir umdukları gibi kuzu olmayacağını da gösteriyor. Ki hemen babasından bakiye kalmış donanmayı geliştiriyor İbrahim'ciğim. Muazzam bir kar ordusu hazırlıyor. Zaten bütün şartlar elinde. Zaten 1522 yılında biz hemen tahtacıktan iki sene sonra içerisinde Rodos'a yüründü ve o güne kadar muazzam müdafaa göstermiş Hospitalia şövalyelerinin. Gene aynı direnişi göstermelerine rağmen bu kez adayı muhafaza edemediklerini görüyoruz ve o da Osmanlı hakimiyetine geçiyor. Bunun peşi sıra İbrahim'ciğim kendisinin gene ta 2. Murat Han zamanından beri düşünülmüş. Özür dilerim. Tarih bir an karıştı. 1521'de önce Belgrad üzerine yürüyüp Belgrad fethi söz konusu. Bir sene sonra Rodos'un fethi söz konusu. Bu iki peş peşe gelen büyük zafer. Çünkü bunlar aynı zamanda sembolik yerler İbrahim'ciğim. Yani 2. Murat Han, Fatih Sultan Mehmet Han buralardan geri dönmek zorunda kalmış. Yavuz Selim Han buralara uğraşacak mesai bulamamış.
Evet.
Vakit bulamamış. Ve peş peşe gelen Rodos, Belgrad'ın fetihleri Avrupa'yı titretiyor. Zaten Belgrad'ın fethinden sonra Akıncıların İbrahim'ciğim Avusturya içlerine, Almanya'nın derinliklerine, Bavyera'ya, şuraya buraya kadar
ilerlediklerini
görüyoruz. Ve işte o Türk çanının, meşhur Türk çanı korunması dönemi o köylerde, küçük yerlerinde Avusturya'nın ve Almanya'nın bu döneme denk geliyor. Çan çalarlarmış ki Türk askerleri geliyor diye. Hatta annelerin yemek yemeyen, oy koymayan çocuklara sen Türklere veririm dedikleri dönem işte bu dönemden itibaren artık başlıyor İbrahim'ciğim.
Evet. Bir ara verelim mi abi?
Eyvallah.
Bir ara verelim. Devam edelim. Yine heyecanlı bir noktaya doğru adım adım ilerliyoruz. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Kanuni Sultan Süleyman Han'ın, yani bir an böyle aklım Yavuz Sultan Selim'e gitti. Abi
evet.
Onun için duraksadım. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın...
Ve baba oğlu ne olacak?
Yani. Tabii yani.
Önemli bir şey değil, karıştırma sayılmaz.
İkizi gibi değil mi birbiri? Evet, onun saltanatının ilk yıllarını konuşuyorduk. İşte Okay abi Avrupa'da annelerin yemek yemeyen çocuklarına bak seni Türklere veririm dediği, evet, dönemden bahsediyordu. Avrupa'da Türk çanlarının çalındığı dönemden bahsediyordu. Buradan devam edelim isterseniz abi.
Edelim İbrahim'ciğim. Onun öncesinde bu Rakhine seferine çıkmadan bu Şah Damasma, yani bu Şah İsmail oğluna yazdığı mektup var. İstersen onu,
evet,
okuyalım önce.
Tabii lütfen.
Şey renklenmiş olur sohbetimiz daha. Tahmas Bahadır. Hidayete kavuşan ere selam olsun. İyice bil ki sana uyan azgınlar sapıklık ve döneklik yolunu tutmuşlardır. Açık bir usulü değiştirmeye, beğenilmiş töre ve yasaları başkalaştırmaya kalktığın, insafı bırakarak sapıttığın besbellidir. Hele ki iki ulu dermişe, ermişe, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e sövmek, dört mezhepte de sapıklıktan sayılır. Allah-u Teala'nın buyruklarına uymakla beraber, ona bel bağladım ve Resulullah'ın kurduğu esaslara hürmet ettikten başka, kendilerinden yardım diledim ve onun dört ulu arkadaşının himmetlerine dayanarak buralara geldim. İstanbul'dan ayrılı bir yıl oldu. Doğuda sapıtanların yer ve yurtlarını bozmak, ulu sahabelerin düşmanlarını azaplandırmak düşüncesiyle savaşı göze aldım. Ve ordumu önüme katarak gele gele Şaban'ın 5. günü 6 Temmuz'a denk geliyormuş. Kars'a vardım. Zafer arması olan bayraklarım Kars civarını şereflendiriyor. Peygamberimizin emirleri düşmana kılıçtan evvel İslam olmayı teklif etmektir. Ben bu niyet ile sana bu emirnameyi yazdım. Yani Şiiler hakkındaki hüküm de burada açık. Senelerden beri sen kendini şah saymaktasın. Saçma laflarla kendince erkeklik taslarsın. Geçmiş yıllarda da ülkene geldim ve her defasında ovalarını atlarıma çiğnettim. Gazilerin kılıçları seni korkuttuğu için karşıma çıkamadın. saklanıp durdun. Arlanacak bu hal ile inlere kapandın. Allah-u Teala'nın lanet ettiği fitneyi uyandırdın ve ona uydun. Geçen yıl askerlerinden bir kısmının düşmanlarla gazada bulunduğunu fırsat bildin. Heva ve hevese uyarak memleketimin bazı tebaasını üzüverdin. İyi bilesin ki zalimin zulmü kesesinde kalmaz. Azgınlar gün gelir ki büyük bir azaba uğrarlar. İnşallah pek yakında kahraman askerlerim Nahçıvan'a şeref saçarlar. Senin gaflet uykusundan uyanacağına, inattan vazgeçeceğine, İslam dinine döneceğine ihtimal vererek tebaana hiçbir fenalık yaptırmadım. Lakin ulu sahabelere küfür edenlerin erkeklerini öldürmek ve kadınlarını esir almak fikri zihnimden geçmektedir. Onun için sende zerre kadar gayret ve silsilende cesaretten eser varsa gel askerinle karşıma çık da Allah'ın takdiri neyse görürsün. Benim bütün maksadım peygamberimizin sünnetlerine ehemmiyet vermektir. Mal ve mülkün yanımda zerre kadar kıymeti yoktur. Olanca hevesim sapıklarla savaşmaktır. Elim ve kolum Allah'ın inayetinden kuvvet almıştır. Bugüne kadar karşıma çıkmayıp saklanışın, top ve tüfeklerimin korkusundan ise o korkuyu kalbinden çıkar. Ordum seni topsuz tüfeksiz dahi karşılayabilir. Top ve tüfek senin gibi adını namusunu terk edenlerle savaşmak için yapılmamıştır. Sana uyan alçakların halinin şüphesiz azgınlıktan ibaret bulunduğu bellidir. Gelecek olsan top ile tüfek ile seni kimse karşılamaz. Dönmelere, sapıtanlara, arsızlara karşı topa ve tüfeğe hacet yoktur. Senin gibi azgınları keskin kılıç ile karşılamak kafidir. Eğer askerlerimin çokluğunu bahane ediyorsan, bunların çoğu yerli yerine gönderilmiştir. İnsan düşmana bundan daha fazla lütuf ve mürüvvet gösteremez. Yani askerimin çokluğundan korkma. Gelirsen her sefer yaptığın gibi tabana kuvvet verip kaçmayasın. Baş miğferini atıp da onu kadınların başörtüsü ile değiştirirsen şahlık sana haram olsun. Kaçanların mülküne ateş salmak büyük kumandanların adetlerindendir. Kaçarsan tebaanın göreceği muamelenin vebali senin boynunadır. Bu sefer girdiğim yerden ya çıkmam veya taş üzerinde taş bırakmama şartıyla çıkarım ve memleketini baykuş yuvasına çeviririm. Fermanımı herhalde cevapsız bırakmayasın. İşte ben harekete geçiyorum. Sen de vakit ve saatinde hazır ol. Hidayet yolunu tutanlara selam ederim. Böyle bir padişah kendisi de daha sonra babasının yerine gelip, Şah İsmail'in yerine gelip aynı yolu devam ettiren Safivilerden mutlaka şikayetçi. Bunu ilerleyen dakikalarda, ilerleyen günlerde göreceğiz.
Zaten artık sonlara doğru yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Şehzade Bayezid'in Tahmasp'a sığınma meselesi var. Orada da yine yani belki istemeyerek de olsa bir şeylerden feragat ederek oğlunu alıp katletilmesi hususu var. İran meselesi özellikle Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın bayağı canını sıkmışa benziyor abi.
Aynen öyle İbrahim'cim. Nasıl Fatih döneminde Karamanoğulları ve öncesinde ta Yıldırım Beyazıt'ın döneminde can sıkıyordu. Tabii aslında kıyas doğru bir kıyas değil aslında da. Ama hani giderilmesi çok güç bir engel olduğu için evet. Söylüyorum.
Evet.
Sahabelerde de böyle bir durum söz konusu. Tahta çıktıktan sonra İbrahim'cim bu şeyde Şam Beylerbeyi'nin bir isyanı söz konusu oluyor.
Hı-hı.
Bir umut oluyor eski Memlüklerde.
Bu beyler, tekrar uyanışa geçebilir miyiz?
Bu beyler dağıtılmış, merkezden uzaklaştırılmış ama işte aslanın yerine kuzu çıktı. Haberi mutlaka oralarda da duyuldu. Onlara da bir umutlandı.
Evet.
Bu umut tabii sert bir şekilde boşa çıkarılıyor. Şeyden bu Macar Kralı'ndan İbrahim'cim şey isteniyor. Yıllık aracı isteniyor. Macar Kralı Lajos. Lajos bunu vermemekte bir anlamsız bir direniş gösteriyor. Çünkü tabii onun arkasında Habsburglar var.
Evet.
Şarken var başta. Şarken kardeşi Ferdinand var. Avusturya Kralı onu destekliyor. Ve hatta tarihle biraz ilgisi olanlar o ismi bilirler. Behram Çavuş Büyükelçilik heyetinin başında gidiyor.
Hı hı.
Aracın verilmesi noktasında, hatırlatılması noktasında. Onu çok eziyetler vererek Behram Çavuş'u işkenceyle öldürüyorlar. Zaten Süleyman Ağa'nın elini çabuk tutması Batı seferleri hususunda biraz da bu vakayla ilintili İbrahim'in doğru.
Evet.
Nihayetinde bu Belgrad'ın fethi gerçekleştiriliyor. Ve peşi sıra Rodos'un fethi emri veriliyor. Çünkü bu Rodos Adası İbrahim'cim Belgrad nasıl karadan Avrupa'nın bir kapısıysa bu kapının anahtarı da Belgrad'sa aynı zamanda da Akdeniz'in kilidi ve Batı'nın denizden kilidi de Rodos Adası. Rodos'ta bu Hospitalia ya da diğer ismiyle Saint Jean Şövalyeleri, bunlar ömürleri boyunca mücadele etmeye, Müslümanlarla mücadele etmeye yeminli olan şövalyeler. Çok sağlam bir, muhkem bir kale. Tabii daha sonra biz bu Muhaç sonrası 1960'larda bu Malta ya çıkarması söz konusu, biliyorsun yine Süleyman'ın sağlığında. O başarılamadı. Muhtemelen mesafenin çok uzak olması bunda etkili olacaktı. Ama Rodos'ta bir kıyılarımıza çok yakın. Hani Marmaris açıklandı 2 kilometre sonra. 2 milden itibaren Rodos adasına ulaşmak mümkün. Bu hem donanım hem cephane hem de iaşe bakımından ordunun donanmanın takviyesine daha kolay bir yerdeydi Rodos. Dönemde tabii çok sağlam bir kare dedik. Hiç vakit geçirilmeden bu sefer hazırlıkları başlıyor. Belgrad seferi sonrasında. Padişah da kar ordusunun başında. 100 binlik bir ordunun başında İbrahim'ciğim. Bu Kütahya, Sandıklı, Aydın yolu üzerinde Marmaris'e geliyor. Baş tardasına biniyor. Sefere bizzat kontrol edebilmek için, vaziyet edebilmek için. Tabii 1322'nin Temmuz'unda kaleye ya teslim olun ya cizye verin. Ya teslim olup cizye verin. Ya iman edin ya teslim olup cizye verebilirsiniz teklifi olsun diyor. Fakat Rodos şövalyeleri ettikleri yemin gereği böyle bir teslime yanaşmayacaklarını söyleyip muazzam bir direnişe başlıyorlar İbrahim'ciğim. 4 ay sürüyor kuşatma. 4 ayın sonunda İbrahim'ciğim Osmanlı istihbaratının, ben o romanı da işlemiştim. Osmanlı istihbaratının içeride, kale içerisinde muazzam faaliyetleri söz konusu. Hatta içeriden kuşatma sürerken kapılardan birinin Osmanlı istihbaratı tarafından açılması söz konusu. Ki fethi bu hızlandırıp kolaylaştırıyor.
Evet.
Tabii Rodos 1522 kışı gelmeden, kış başlarında teslim alınıyor. Çevresindeki bütün adalar tabii ki fethediliyor. Artık bu dönemde zaten adalar denizi zaten Osmanlı hakimiyetinde. Artık güneydeki adalarda. Fatih Sultan Medan'dan beri, ta Eğriboz'un fethinden beri zaten Osmanlı adalar denizinde rahattı. Güneydeki adalarda bu şekilde süratle ele geçiriliyor.
Hem sultanın torunlarının yakalanması meselesi var abi. Bu dönemde mi oluyor acaba?
İbrahim'cim bu dönem olmalı.
Değil mi?
Bu dönemde olmalı.
Hı-hı.
Şeyde Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa babasının döneminden kalma son Vezir-i Azam Selim Han'ın. O kısa süre sonra zaten ileri yaşından dolayı da emekliğini istiyor İbrahim'cim. Yerine İbrahim Paşa, Pargalı İbrahim Paşa, hem onun çok yakın arkadaşı ta Şehzade
döneminden. Kimilerine göre maktul, kimilerine göre makbul İbrahim Paşa.
İkisi de doğru. Evet. İbrahim'cim makbul olduğu da doğru. Çünkü hakikaten dış siyasette gösterdiği deha Süleyman Han'ın hem tamamlayıcısı hem de adımlarını hızlandırıcısı, motive edeni. Gerçekten de büyük bir şahsiyet Pargalı İbrahim Paşa.
Güvendiği, tek başına orduyla beraber Mısır'a gönderdiği önemli bir isim yani.
Aynen öyle.
Evet.
Yani Mısır'ın islahatları, Mısır'ın tekrar umutlarının kırılması, Memlüklerin, Mısır'ın tam manasıyla bir Osmanlı vilayeti olmasını sağlayan aslında tek başına kişi. Yani saray kliklerinin mücadelesinde bu kadar belki kendisi tarafı gibi durmasaydı daha çok uzun yıllar hizmeti muhtemelen söz konusu
olacaktı
İbrahim'ciğim. Tabii Pargalı İbrahim Paşa Pasodalı Başalık'tan geliyor, sadrazamlığa geliyor. Senin de işaret ettiğin üzere 1523'te derhal Mısır'a gönderilip oradaki huzursuzlukların bastırılması. Tabii orada yazdığı mektuplar da Serasker Sultan diye bu namelerin imzalaması biraz başına
bela oluyor.
Bela olan bu mektuplar. Padişah'ın ondan bir şüphesi yok. Fakat bu işler böyle İbrahim'cim. Yani bu liderliğe çok yakın olduğun zaman her adımına dikkat edeceksin. Çünkü araya fitne sokan çok oluyor.
Meşhur bir laf var ya abi, fincancı katırlarını ürkütmemek lazım diye.
Aynen öyle.
Teşbih teatı aramazmış.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim.
Yani böylesi mevkilerde iş yaparken, konuşurken, oturup kalkarken dikkat etmek lazım.
Aynen öyle. O yıllarda İbrahim'ciğim bu Macar Kralı Lajos, bu Ferdinand'ın, yani Avusturya Kralı Şarken'in kızını aldığı için Şarken'in eniştesi oluyor. Aynı zamanda Ferdinand'ın. Böylece kendisi Osmanlı'ya karşı daha dik durmaya başladığını görüyoruz. Hatta Efrak ve Boğdan beylerini bu dönemde kışkırtması, Hatta topraklar üzerine hamle yapması söz konusu. Süleyman Han bu Memlükler meselesini net bir şekilde hallettikten sonra Pargalı İbrahim Paşa vasıtasıyla Macaristan üzerine bir sefer tertip etmeye niyetli. Fakat bu arada 1525'te Şarke'nin bu Pavia Savaşı'nda Fransa Kralı 1. François'yı esir aldığını görüyoruz ve kaleye kapatmış hakikaten. O dönemde François'nın annesi Osmanlı Padişahı'na, yani Konstantin Süleyman Han'a bir elçilik heyetiyle birlikte bir nabe gönderiyor. Ve oğlunun kurtarılması için aracı olmasını, bunun için gerekiyorsa bir savaş gerekiyorsa kendisi doğudan yürürse kendisini de Fransız ordusunun batıdan hareket edeceğini, denizden karadan bu işin çözülmesi noktasında kendisine ricacı oluyor. İşte bu Fransızların bize bakış açısını ilk belirleyen şey budur İbrahim'ciğim.
Evet.
Bize muhtaç olmaları. Çünkü son bu başlayan muhtaçlık bizden açıkça bizden yardım almaları, bizden taraf olmaları tabii ki Habsburgların da Şarke'nin de büyük gazabını çekiyor bundan sonra. Ondan sonraki bu Fransa-Alman ilişkileri neredeyse bugün dahi İbrahim'ciğim Avrupa'nın liderliği hususunda Almanya ile Fransa'nın hep bir biliyorsun çekişmesi vardır. Tabii,
Avrupa Birliği'nin lokomotifi kim olacak?
Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Daha sonra bu 1200'lerde bu papalık seçimleri. Avignon papaları, hani antipapalar da denir ya İbrahim'ciğim. Avignon papaları meselesi var. Fransızlar diyorlar ya bu şey ya İtalyanlardan oluyor ya da Almanlardan oluyor. Yani bu yani biz de Katoliyiz. Bizde çok kıymetli kardinallerimiz var falan. Son papa seçimi esnasında papanın tekrar bir Fransız olmaması. Ya Alman'da ya İtalyan'da. Şimdi hatırlayamadım İbrahim'ciğim aniden aklıma gelince. Bunlar diyorlar ki biz o zaman Fransa'ya taşırız. Kendi papamızı burada çıkarırız. Bu aynı zamanda da sadece itikadi değil, siyasi bir operasyon, siyasi bir varlık gösterme, başkaldırma operasyonu şeye karşı.
Vatikan'a.
Vatikan'a karşı, aynı zamanda da hamillerine karşı. Avusturya o dönemde, Almanlar prenslikler halinde ama Avusturya'nın biraz daha krallık halinde. O da Şarken'e dayanarak. Yani Şarken'de işte 5. Karl ismiyle İspanya'da tahta çıkmış, onları söylemek lazım. Yani 5. Karl Alman ama bu evliliklerle
akrabalık
ilişkileri söz konusu. Yani böyle bir durum var. Habsburg çatısı altında birleşmiş krallıklar. Dallar ayrılıyor. Bütün hanedanlar. Avrupa'da hanedanlar halen bugün bile öyledir İbrahim'ciğim. Hep birbiriyle. Hepsi akraba.
Evet.
O dönemde bu başvurudan dolayı, Fransa'nın başvurusundan dolayı Süleyman Han tabii bu siyasi fırsatı da görüyor burada. Yani Fransa'yı, Fransa gibi Avrupa'nın batısında limanları olan ticarete hakim güçlü bir devlete hami olabilmek aynı zamanda Şarke'nin ciğerine hançeri saplamak demek yani. Ki zaten uzun süre bunu aktif olarak bu siyasi şeyi faydayı kullanabildik İbrahim'ciğim. Şey de korkuyor bundan. Şarke'nin bu mektup vasıtası şeyini vakasını haber alınca hatta annesinin bir heyet gönderdiğini Fransa'nın İstanbul'a bir heyet gönderdi falan haber alınca ciddi manada tedirgin oluyor. İşte o günlerde. O mektuba istersen ikinci bu konuyla ilgili ikinci programda geliriz.
Tabii.
İbrahim'ciğim.
Tabii. Biz önce
Fransız heyeti, elçilik heyeti geldiğinde yani işte ne heybet günlerinden ne günlere İbrahim'ciğim yani. Şimdi batıdan bir elçilik heyeti geldiği zaman hele Konstantin Süleyman döneminde artık Avrupa'nın zirvesinde tek başına duran bir ülke. Devletler dengesinde bir numarada. Şeyde geliyor. Elçilik heyeti geliyor. Önce uzun süre tam onlar ağırlanıyorlar falan ama bunları birkaç işte köyün yakındaki taşradan gelirleri bağlanıyor falan. Ama şimdi padişahı görüyorsun. Padişah sen nasıl görüyorsun ya? Uzun süre bekleniyor. Bekliyorlar. Birkaç gün tam padişahı kabul edecek dedikten sonra bekleme odalarında, soğuk odalarda bekliyorlar bunları İbrahim'ciğim yani. Hani mangal falan da verilmiyor. Aç böyle şeyle bekliyorlar. Hatta bir görüşme esnasında Fransız elçilik heyeti isyan edince Pargalı'nın şeyi var. Padişah durumu bildirince varsın orada köpeklerle yesinler diyor yani. Yani şeye geldiklerinde başını kaldırıp padişaha bakması söz konusu. İki büklüm bir yerde tutuluyorlar yani. Tabii Konstantin Süleyman Han bu çağrıya cevap vermeye karar veriyor İbrahim'ciğim.
Evet. Dilerseniz burada kalalım abi.
Eyvallah.
Yine heyecan olsun.
Eyvallah tamam.
O şeyi de mektuptu galiba.
Evet
onu
oradan
da
başlarız.
İnşallah bir sonraki bölümde okuyarak başlayalım. Tabii Kanuni Sultan Süleyman dönemi bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Yavuz Sultan Selim Han döneminin ardından imparatorluğun zirve yaptığı dönem. Avrupa kapılarına kadar dayandığı dönem, Fransa'ya hamilik yapılan bir dönem. Bunu inşallah uzun uzun
İnşallah.
Konuşacağız. Evet. Çok teşekkür ederiz
ben
abi.
Teşekkür ederim.
Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Kanuni Sultan Süleyman Han dönemine giriş yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.